Ayrım 93. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922. Hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 785. Belgeler. Kamil Paşa'nın Padişah 5. Mehmet Reşat'a mektubu. Şu bulunduğumuz tehlikeli halin tesiri altında olanlarımızın cidden mustarip ve kan ağlar bir halde olmamaları mümkün değildir. Mülki ve siyasi idare ahvaline vakıf olmayan İttihat Terakki Cemiyeti'nin nüfuz ve tahakkümüne tabi olarak hükümetin tutmuş olduğu hastalıklı yolun doğurduğu tehlike ve zorlukların sebepleri tahlil ve tetkik olundukça Memaliki Devlet-i Aliye'nin bölünmeye maruz bir halde ve Hilafet-i Seniye'nin tehlikede olduğu görülür. Zamanımızda sair büyük devletler yalnız kendi kuvvetlerine dayanarak mahsus hak ve menfaatlerini temin edemeyeceklerini idrak ederek menfaatte müştereke istidatlı ve taraftar diğer devletlerle ittifak akt ederek ve bu suretle devletler arası dengede mevkilerini tahkim eyledikleri halde devlet-i aliyenin buna muvaffak olamaması yalnızlıkla diğer devlet ve milletlerin ihtiras ve taarruzlarına maruz bir yalnızlık vadisinde kalmasına sebep olmuştur. Şimdi ticari ve iktisadi menfaatleri olan devletlerden siyasi çizgilerine en ziyade itimat edebileceğimiz İngiltere ve Fransa olduğundan, önceki devirde İngiltere'nin yardımına nail olmak için ittifakına, eski Hakan'ı meylettirmeye ne derece çalıştığım acizlerinin hatıratımda beyan edilmiş ve Baba Ali kayıtlarıyla kanıtlanmıştır. Ne çare ki Sultan Abdülhamit Rusya mağlubiyetinin tesiri altında, korkuya kapılarak kendi selametini Rusya'nın ittifakında aramaktaydı. Bu devlet de mahsus vasıtalarıyla Sultan Abdülhamit'in dostluğunu kendi tarafına hasretmek için var gücüyle çalışmaktaydı. Bilhassa Rusya'nın o vakit rakibi olan İngiltere'yi padişahın nazarına en büyük düşman gibi göstermiş olduğundan acizlerinin maruzatımla hünkârın saplantısını değiştirmek mümkün olamamıştı. Binaenaleyh devlet-i âliye, devletler arasında yardımcısız kalmakla, bazı devletlerin ihtiraslarına maruz kalarak, Rusya ve Avusturya politikası arasında yardımıyla Mesut İnkılab'ın vuku ve kanunu esasinin ilanı üzerine, üç vilayet bu devletlerin muzır teşebbüslerinden kurtulup, mamafi umum tasavvurlarından olan Bulgaristan'ın istiklali ilan edilmiş ve sonuç olarak Bosna Hersek dahi Avusturya ülkesine ilhak olunmuştur. Cümlenin malumu olduğu üzere tesis olunan meşruti hükümetin tuttuğu ve takip eylediği salim yolun içte ve dışta umuma emniyet vermesiyle devlet idaresi muntazam şekilde yürümeye başlamış ve Memaliki Osmaniye'nin tabii servetini işleterek mamuriyet ve terakkisine hizmet ve yardım maksadıyla bir cümle Avrupa sermayedarları derhal kasalarını açmıştır. Bunu müşahede eden İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin menfaatperestleri, iş bu servet kapılarının açılmasını davet eden halin, hükümet ricalinin ehemmiyete haiz olmalarından kaynaklanmayıp tabii bir şey olduğunu ve dolayısıyla kendileri dahi hükümet idaresine ele almış olsalar, hem kendilerinin hem de memleketin istifade edeceği zannıyla münasip bir vesile addederek acizlerinin vazifeden ayrılmamı vukua getirmişler ve kendi mensuplarından mürekkep bir hükümet heyeti teşkiliyle idareyi ele almışlardı. Bu suretle hükümetin dizginlerinin ihtilalcilerin ellerine geçtiğini görmüş olan sermayedarların derhal çekilmesiyle bayındırlık teşebbüslerinin geri kaldığını ve ondan sonra yapılan ihtilallerde nasıl kan döküldüğünü arz etmeye gerek yoktur. Velhasıl Jön Türk namıyla teşekkül eden cemiyet hükümeti, meşruti hükümet kaidesi üzerine hüküm infaz edemediğinden sıkı yönetim ilanıyla müstebit idare usulünü geri getirerek gerek merkezde ve gerek vilayetlerde iş bilen memurlar açığa çıkarılıp yerlerine cemiyete mensup adamlar tayin edilmişti. Bunlar da tecrübeli ve iş bilen kimseler olmadığından cemiyetin talimatına uyarak tuttukları hastalıklı yolda ahaliyi gücendirmişlerdi. Sonuçta Arnavutluk, Arabistan ve Yemen'de vuku bulan ihtilallerde gerek padişahın askerlerinden ve gerek ahaliden beyhude bunca kanlar dökülmüş, milyonlarca lira sarf ve heder olup cemiyet hakkında umumi nefreti davet etmekten başka bir netice hasıl olmamıştır. Bundan sonra cemiyetçe aleme meydan okurcasına gösterilen hareket tarzı, dost devletleri dahi gücendirmiştir. Bu hale karşı mücavir hükümetler, gerekli tedbirleri süratle almakta oldukları ve diğer devletler bu halin neticesini dikkatle takip etmekte oldukları sırada, İtalya devleti, sefaretin birinci notasında beyan edildiği üzere, devlet-i aliyeye değil, cemiyet aleyhinde olarak harp ilan ederek Trablusgarp ve Bingazi'ye zapt ve istilaya kalkışmıştır. Antlaşmaları ihlal eden bu taarruza karşı İngiltere, Fransa ve Rusya devletlerinin tarafsız bulunmaları manidardır. Bu ibret dersi bize kâfi olmazsa diğer tecavüzler de beklenmelidir. Bu gidişatın sonu Allah esirgesin paylaşılmadır. Bugünkü gün Girit'le Rumeli kıtası bölünmeye maruzdur. Acizlerinin bu husustaki hissiyatımın dayandığı malumatı yazılı olarak takdim edemem. Cemiyet erbabı ahvalin hakikatlerine vakıf olsalar, hem devletin hem de kendi nefislerinin selameti için hükümet idaresi işlerine müdahaleden el çekerek hayır işleriyle iştigal eylemeleri icap eder. Aksi takdirde eski Hakan zamanında istibdadı ortadan kaldırmak için zuhura gelen hayırlı vukuat gibi gene ordu-i hümayunun iştirakiyle yakında vuku bulması tabii olan ihtilalin şimdiki istibdadı dahi mahvedeceği şüphesizdir. Kamuoyu Avrupa'da dahi İtalya'nın haksız tecavüzleri aleyhindeyse de hükümetler için kararlarını değiştirmeye bu kâfi değildir. Almanya, kendi müttefikleri olan İtalya ve Avusturya'nın menfaatlerine müzaheretten ayrılamaz. İngiliz hükümetinin bulunduğu tarafsızlık halinden çıkıp, devlet-i aliyenin hukukunu muhafaza edebilmesi için gerekli şartları bizim hazırlamamamız lazımdır. İngiltere ile itilaf yoluna girmek için şu sırada buraca iyi bir salim zemin hazırlanmış ise de bu yola girmek, ortada engel olan gizli cemiyetin defedilmesiyle ve Memaliki Osmaniye'de hükümete taraftar veya karşı fırkaların gerek kanun koymakta ve gerek vükelanın icraatını murakabede hiçbir tarafın nüfuzu altında olmayarak maddeleri müzakere ve oy vermekte serbest olmalarından ibarettir. İngiltere ile aramızda hasıl olacak itilafa, Fransa ile Rusya'nın uyacakları ortadadır. Eğer cemiyet erbabı bu izahata kani olamazlarsa, kendileriyle istişare ile fikir teatisi mümkündür. Görelim, evvela dahilen ahalice, cemiyet aleyhinde peyda olan umumi nefretin ortadan kaldırılması kabil midir? Saniyen, cemiyete kırgın olan devlet ve milletlerin teveccühlerini cemiyet lehine çevirmek mümkün müdür? Eğer kabil ve mümkün ise, bu hususta cemiyetçe düşünülen çare nedir? Memaliki Osmaniye'yi bölmeye başlangıç olmak üzere, İtalya'nın bize açtığı muharebenin önünü almak, kan dökülmesini men ile Trablus ve Bingazi'yi istiladan kurtarmak için hangi kuvvete dayanılmaktadır? Her ne şık ile olursa olsun bu vilayetin kurtarılması ümidi zayıf olup buraları elden giderse, Girit meselesi zaten devletler arasında mevzu bahis olmasıyla, bunun dahi aleyhimizde hal olunması, Balkan hükümetlerinin hırsını tahrik edeceğinden, açılacak birçok gailelere yardımcısız, yalnız ordu-i Hümayun ile nasıl mukabele olunabilecek ve bu gailelerle uzun müddet uğraşmak milyonlarca liralar sarfına muhtaç olduğundan, nereden ve ne veçiyle borçlanma anlaşması yapmak mümkün olacak? Maazallah gidişat buralara kadar varır ve Rumeli kıtası elden giderse, cemiyet tarafından Mısır'da Hizbül Vatani'nin tahrik edilmesinden dolayı Mısır Hıdivliği, cemiyete kızgın ve İngiltere dahi aynı halden kırgın olduklarından, böyle bir bölünme halinde Mısırlılar da devlet-i âliyenin Mısır'ı himayeye iktidarı kalmadığı itikadıyla, Hıdiv'in Osmanlı saltanatına olan sadakatlerine rağmen Bulgaristan gibi Mısır'ın istiklalini ilan ve İngiltere'nin Mısır'da ve Sudan'da olan hak ve menfaatlerini temin için aralarında anlaşma imzalamaya kalkışacak oldukları takdirde cemiyetçe bunun meni nasıl mümkün olacak ve bu halde Yemen'in Memaliki Osmaniye'ye olan irtibatını keseceği şüphesiz olduğundan Hicaz'la Osmanlı hilafetinin hal ve mevkii ne şekil alacak? Rusya şimdiden Boğaz meselesini meydana koymuş olmakla Anadolu cihetinde bizimle ne rol oynayacak? Buraları üzerinde düşünülmeye değer mütalalardan olduğundan cemiyetin arz edilen ahval hakkında umumu ikna edecek cevapları her neyse beyan etmeleri gerekir. Çünkü bundan asıl maksat kan dökülmesinin önlenmesidir. Çünkü şimdiki vahametin hazırlamakta olduğu ihtilalin ilk hücumuna cemiyet erbabının hedef olarak taraftarlarının dahi takipten yakayı kurtaramayacakları gidişattan anlaşılmaktadır. Hem vatanın hem de cemiyetin böyle bir korkulu halden korunması için İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin icra hükümetinin mesuliyetini kendi elinde tutarak helake maruz kalmaktansa hükümet işlerine cahilane müdahalelerden feragat ve bu keyfiyeti cümleye ilan ile bundan böyle hükümetin himayesi altında hayır işleriyle iştigal etmeleri evla olacaktır. Bu cihetle mühim bir husus olan Meclis-i Mebusan, cemiyet mensuplarıyla muhaliflerden mürekkep bir komisyonda maslahatın müzakeresiyle kararın padişahın huzuruna arz olunması ve bugün görünen emarelere göre bölünmeye maruz olan vatanın selametiyle beraber hilafetin dahi halelden korunması meselesinin vakit kaybetmeksizin teminat altına alınması hususuna irade ve ferman buyurulması hususunda. Kaynak: Hilmi Kamil Bayur, Sadrazam Kamil Paşa Siyasi Hayatı, Ankara 1954, sayfa 308-312. Heyeti İftaiye Nizamnamesi. Dipnot: Belgenin aslı bu kitapla birlikte verilen DVD'de yer almaktadır. Düstur 2. Tertip Cilt 6. 14 Kasım 1913, 13 Kasım 1914. Baba Ali Sadaret Müdevvenat-ı Kanuniye Müdüriyeti marifetiyle tertip edilmiştir. Dipnot: Müdevvenat-ı Kanuniye Müdüriyeti, Kanunları Derleme Müdürlüğü. Dersaadet Matbaa-i Amire 1918. Numara 425. Fetvahanenin Fetva Verme Heyeti kısmı, Fetva Odası hakkında nizamname. 23 Temmuz 1914. Takvim-i Vekayi ile yayımlanması ve ilanı 14 Ağustos 1914, numara 1907. Madde 1. Fetvahanenin heyeti itfaiye dairesini teşkil eden fetva odası, telif ve taharri-i mesail isimleriyle iki şubeyi ihtiva eder. Madde 2. Her şubeye meşihat makamınca fetvahane memurlarından kafi miktar kişi ayrılır. Madde 3. Telif-i mesail şubesi, tedavüldeki kitaplarda tesadüf edilemeyen meselelerin halli suretlerini tayin edecek ve meşihat makamı tarafından uygun görülen mevzulara dair dört mezhebe mensup bilumum fıkıh kitapları ve ilmi eserlerden etraflıca bilgi edinme suretiyle kaynak göstererek toplayacağı şer'i meseleleri ihtiva eden özel olarak derlenmiş eserler ve İslam şeyhlerinin altına nakilleri ilave edilerek intizam altına alınacak tekrarsız basılı ve basılı olmayan fetvalardan oluşan ve fıkıh kitaplarındaki tertibe uygun fetvalar koleksiyonu vücuda getirecektir. Madde 4. Müsakkafat ve Müstagallat-ı Vakfiye ile miri arazilerle ilgili padişah emirlerine dayanarak verilen fetvaları, en son emirlerin tadilatı dairesinde yeniden tertip, telif-i mesail şubesinin vazifeleri arasındadır. Dipnot, Müsakkafat-ı Vakfiye, vakfedilmiş evler, dükkanlar ve benzeri yapılar. Müstagallat-ı Vakfiye, hayır kurumlarına gelir sağlayan ve genellikle üstü örtülü binalar, müsakkafat, dışında kalan, bağ, bahçe, ürün ve benzeri vakıf malları veya mülkler. Miri arazi, orman, koruluk, kışlak, yayla, mera gibi çıplak mülkiyeti devlete ait olan topraklar. Madde 5, mevcut fetvalardan hadiselere uygunluğu temin için icrasına lüzum görülecek lafzi tasarruflar iş bu şube tarafından ifa olunur. Madde 6. Meselelerin araştırılması şubesi, Hanefi mezhebinde kendisiyle fetva verilmemiş sayılan bir kavli asrın maslahatına daha uygun olmasından dolayı seçer veya maslahatın mecbur etmesiyle üç imam mezhebine ait bir kavli tercihan uygun görürse, bu bapta delilleriyle bir mazbata tanzim eder ve fetva eminine teslim eder. Mazbatanın ihtiva ettiği düşünce, fetva verme makamının tasvibiyle arzu üzerine, padişah iradesine ulaştıktan sonra fetva vermeye esas olur. Madde 7. Telif-i Mesail Şubesi, hakkında fetva istenen hadiselere ait fetvaları araştırıp düzenleyerek hukuki soruların cevaplarını hazırlar. Madde 8. İmzaya giden fetvalar ve tasvibe yakın olan cevaplar hususi defterlere nakilleriyle beraber Taharri-i Mesail Şubesi tarafından kaydolunur. Madde 9. Çalışmanın neticelerini Telif Şubesi 3 ayda bir ve Taharri-i Mesail Şubesi her ay nihayetinde fetva emanetine gönderir ve fetva emanetince keyfiyet meşihat makamına bildirilir. Madde 10. İş bu nizamname hükümleri icabı halinde talimatnamelerle açıklanıp ve genişletilebilir. Madde 11. İş bu nizamname yayımlanması tarihinden itibaren geçerlidir. Madde 12. İş bu nizamnamenin hükümlerinin icrasına meşihat makamı memurdur. İş bu nizamnamenin yürürlüğe konmasını ve devlet nizamlarına ilavesini irade eyledim. 23 Temmuz 1914 Mehmet Reşat. Dahiliye Nazırı Talat, Harbiye Nazırı Enver, Şeyhülislam ve Evkaf-ı Hümayun Nazırı Hayri, Sadrazam ve Hariciye Nazırı Mehmet Said, Nafa Nazırı Mahmut, Maliye Nazırı bulunmadı, Bahriye Nazırı bulunmadı, Adliye Nazırı ve Şura-i Devlet Reis Vekili İbrahim, Posta ve Telgraf ve Telefon Nazırı bulunmadı, Marif Nazırı Ahmet Şükrü, Ticaret ve Ziraat Nazırı bulunmadı. 93. ayrımın sonu. Sayfa 794.